Ayrım 13 Hilekar Frederick Forsyth Sayfa 166 2. Bölüm. Bir sığınmacıya gösterilen davranış, sığınmacının duygusal durumuna ya da kendisini sorgulayan servisin kullanım alanına göre değişir. Tek ortak nokta bunun her zaman çok duyarlı ve karmaşık bir süreç olduğudur. Sığınmacı her şeyden önce tehdit edici görünmeyen ama çoğunlukla da kendi yararına olarak kaçışına izin vermeyen bir ortamda tutulmalıdır. Orlov'dan 2 yıl önce Amerikalılar diğer bir sığınmacı olan Vitali Urchenko olayında yanlış bir tutuma girmişlerdi. Bir normallik havası yaratmak için adamı Washington'da bir lokantaya götürmüşlerdi. Urchenko burada birden fikir değiştirmiş, tuvaletin penceresinden kaçıp Sovyet Büyükelçiliğine gidip teslim olmuştu. Ama bu sonunda kendisi için zararlı olmuş, adam Moskova'ya götürülüp sorguya çekildikten sonra kurşuna dizilmişti. Sığınmacı kendi kendisini ortadan kaldırma eğilimlerinden olduğu kadar olası misillemelerden de korunmalıdır. SSCB ve özellikle KGB hain olarak kabul ettikleri kişilere karşı bağışlamasız olmaları ve fırsat buldukça onları öldürmeleriyle ün kazanmıştır. Sığınmacının rütbesi ne kadar yüksekse ihanet de o kadar büyük kabul edilir. Üst düzey bir KGB memuru ise hainlerin en büyüğüdür. Çünkü KGB milletin aç olduğu bir ülkede her türlü ayrıcalık ve lükse sahiptir. SSCB'nin verebileceklerinin en üst sınırı olan bu yaşam biçimini reddetmek ancak ölümle karşılanabilecek bir nankörlük göstermektir. İşi en güçleştiren unsur sığınmacının zihni durumudur. Batıya varıncaya kadar geçen o heyecanlı günlerden sonra çoğu yeniden düşünme belirtileri gösterir. Attıkları adımın büyüklüğünü, bir daha eşlerini, ailelerini, dostlarını ve yurtlarını göremeyeceklerini anlarlar. Bu da insanı depresyona sürükleyebilir. Bunu önlemek için sorgulamaya sığınmacının geçmiş yaşamı doğumundan ve çocukluğundan başlanır. İlk yılların anlatılması ana babanın, okul arkadaşlarının, kışları parkta bazen kaymak, yazın yapılan yürüyüşlerden söz etmek, nostalji ve depresyon yaratacağı yerde sakinleştirici bir etki yapar. Ve her şey en küçük bir ayrıntıya ve jeste kadar tek tek not edilir. Sorgucuların çok ilgilendikleri bir konu da nedendir, neden gelmeye karar verdin? Sığınma sözcüğü asla kullanılmaz. Bu bir insanın görüşlerini değiştirebileceği mantıklı bir karardan çok sadakatsizliği hatırlatan bir sözcüktür. Sığınmacı kimi zaman nedenleri konusunda yalan söyler. Hizmet ettiği sistemin çürümüşlüğü ve adam kayırmacılığı yüzünden düş kırıklığına uğradığını söyleyebilir. Çoğu için bu gerçek nedendir ama her zaman doğru değildir. Adamın yaptığı yolsuzluk nedeniyle KGB'nin vereceği ağır cezadan korkmuş olması olasıdır. Ya da karmaşık bir aşk yaşamı nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmak üzere Moskova'ya çağrılmıştır. Ya da rütbe tenzili veya bir amirden nefret sığınmanın gerçek nedenidir. Kendisini kabul eden servis bu gerçek nedeni biliyor olabilir. İleri sürülen mazeretler yalan olduğu bilinse bile dikkatle dinlenecektir ve not alınacaktır. Diğerleri geçmiş yaşamlarındaki önemlerini vurgulayan yalanlar söyleyerek karşısındakini etkilemeye çalışırlar. Her şey tek tek kontrol edilecektir. Gerçek neden er geç öğrenilecektir. O an için her şey anlayışla dinlenecektir. Gerçek sorgulama daha sonra başlayacaktır. Gizli bilgi alanına girildiğinde tuzaklar kurulacaktır. Sorgucuların yanıtlarını bildikleri pek çok soru sorulacaktır. Eğer bilmedikleri bir şey ortaya atılmışsa, o zaman analizciler bütün gece ses kayıtlarıyla uğraşıp bunun gerçeğini çeşitli yerlerde arayacaklardır. O güne kadar çok sayıda sığınmacı sorguya çekilmiş olduğundan batılı servislerinin KGB, GRU ve Sovyet ordusu ve hatta Kremlin konusunda başvuracakları pek çok dosya vardır. Bir sığınmacının kendi itiraflarına göre gerçeği bilmesi gereken alanlarda yalan söylemeye başladığı saptanırsa kendisinden hemen kuşkulanılacaktır. Gururdan ya da etkilemek istediğinden yalan söylüyor olabilir. Ya da o bilgiyi hiç bilmemektedir ve bildiğini iddia ediyordur. Ya da unutmuştur. Veya uzun ve yorucu sorgulama süresinde yalan söylemek pek kolay değildir. sığınmacının bildiğini söylediği ama kontrol edilemeyen şeyler söylemesi durumunda sorgulama aylar hatta yıllarca sürebilir. Yeni sığınmacının söylediği bir şey doğru olduğu inanılan bir şeye ters düşmesi, doğru olduğuna inanılan şeyin yanlış olduğunun ortaya çıkması da olasıdır. Bu durumda analizciler bilgilerinin özgün kaynaklarını yeniden araştırmaya girerler. Kendilerinin yanlış, yeni sığınmacının doğru olması da olasıdır. Kontroller yapılana kadar konu bırakılıp sonra yeniden ele alınır. Sığınmacı kimi zaman verdiği küçük bir bilginin önemini bilmeyebilir. Ancak sorgucular için o küçük bilgi kırıntısı o güne kadar çözülemeyen bir bulmacanın eksik parçası olabilir. Albay Pyotr Aleksandrovich Orlov'un sorgulanmasının 4. haftasında siyah bir rastlantı sonucu altın madenine girdiklerini anlamıştı. Adamın ürünü akıl almaz boyutlardaydı. Bir keresinde adam en baştan soğukkanlı ve sakindi. Joe Rota, Minsk yakınlarında mütevazi bir barakada doğumundan başlayarak 6 ay önce Moskova'da artık katlanamadığı bir rejim ve toplumdan nasıl nefret etmeye başladığına kadar tüm yaşamını anlatmıştı. Ana yurdu Rusya'yı sevdiğini bir an bile inkar etmemiş ve orasını bir daha dönmemek üzere terk ettiğini bilmenin olağan duygululuğunu göstermişti. Moskova'da başarılı bir tiyatro yönetmeni olan karısı Gaya ile evliliğinin gerçekte 3 yıl önce sona erdiğini söylemiş, karısının yakışıklı genç aktörlerle ilişkileri olduğunu anlatırken beklenen öfkeyi göstermişti. Geçmişi, mesleği, özel yaşantısı ve politik görüşlerinin değişmesi konusunda yapılan 3 ayrı yalan makinesi testini başarıyla geçmiş ve sonra da 1. derecede önemli bilgiler vermeye başlamıştı. Meslek yaşamı çok çeşitlilikler gösteriyordu. 3. ya da silahlı kuvvetler dairesinde geçirdiği 4 yıl nedeniyle bir dizi yüksek rütbeli subayın kişilikleri, Sovyet ordusunun tümenlerinin dağılışı ve deniz kuvvetlerinin denizdeki ve tersanelerdeki gemileri konusunda pek çok şey biliyordu. Kızıl Ordu'nun Afganistan'da uğradığı yenilgiler konusunda çok ilginç bilgiler veriyor, oradaki Sovyet askerlerinin morallerinin bozulduğunu, Moskova'nın kukla diktatör Babrak Karmal'dan düş kırıklığına uğradığını anlatıyordu. Orlov 3. daireden önce 1. dairenin dünya çapında illegal ajanlarından sorumlu olan İllegaller Müdürlüğü'nde çalışmıştı. İllegaller tüm ajanlar içinde en gizli olanlarıydı. Bunlar ya kendi ülkelerine ihanet eden ya da yabancı bir ülkede yaşayan ajanlardı. Bunların diplomatik korunması yoktu ve yakalandıkları takdirde istenmeyen kişi olarak ilan edilip sınır dışı edilecekleri yerde tutuklanırlar, çok ağır sorgulamalardan geçirilirler ve kimi zaman da idam edilirlerdi. Orlov'un bu konudaki bilgisi 4 yıl öncesine aitse de ansiklopedi gibi belleğe sahip olduğundan özellikle Orta ve Güney Amerika'da bir zamanlar kurup yönettiği casusluk ağlarını birbiri ardından yıkmaya başlamıştı. Çelişkili bilgiler getiren bir sığınmacı geldiğinde onun ev sahibi olan serviste de genellikle bir kamplaşma olur. Ona inanıp kendisini tutanlar ve kuşkulu olup karşı çıkanlar. Ancak Pyotr Orlov olayında böyle düşman bir grup ortaya çıkmamış ve işin bütün şerefi onu getiren özel projeler şefi Calvin Bailey'e kalmıştı. Joe Roth'un yaşamını Albay Orlov'la paylaşmaya başladığının ertesi günü Sam McCready British Museum'un kapılarından girerek kubbenin altındaki okuma odasına gitti. Yanında kendisinden genç 2 kişi vardı. McCready'nin giderek daha çok güvendiği Dennis Gaunt ve Patton adında biri. İkisi de armağanın yüzünü görmeyeceklerdi. Buna hem gerek yoktu hem de tehlikeli olabilirdi. İkisinin de görevi kapıların yakınında gazetelerini okur gibi yapıp masa şefinin rahatsız edilmemesini sağlamaktı. McCready kitap raflarıyla çevrili bir masaya giderek orada oturan adama kendisinin de aynı masaya gelmesinde bir sakınca olup olmadığını sordu. Başını ara sıra notlar aldığı kitaba eğmiş olan adam eliyle karşısındaki iskemleyi işaret edip okumasına devam etti. McCready sabırla bekledi. Okumak istediği kitabı okuma odasının bir memuru getirip sessizce anında uzaklaştı. Masanın başındaki adam başını kaldırmamıştı. Yalnız kaldıklarında ilk konuşan MacReady oldu. ''Nasılsın Nikolay?'' Adam önündeki kağıda bir not alarak ''İyiyim'' diye mırıldandı. ''Haber mi var? Haftaya bir ziyaretçi gelecek, Rezidensiya'ya.'' ''Moskova merkezinden mi?'' ''Evet, General Drozdov.'' MacReady kitabını okumaya devam etti. Kitap raflarıyla çevrili bölme dışında kimse konuşmalarını duyamazdı. Bölmeye kimse de giremezdi. Gaunt ile Patton bunu sağlarlardı. Başkan Eisenhower'a şaşırtıcı derecede benzeyen Drozdov, İllegaller Müdürlüğü'nün başıydı ve çok seyrek olarak Rusya dışına çıkardı. Londra'ya gelmesi çok olağanüstü bir şeydi ve çok önemli olabilirdi. ''Bu iyi mi kötü mü?'' diye sordu. ''Bilemiyorum'' dedi Armağan. ''Gerçekten garip ama benim amirim değil, ancak Kriyuchkov onaylamadığı takdirde gelemezdi.'' 1988'den sonra KGB'nin başına getirilen General Vladimir Kriyuchkov, o zaman birinci müdürlüğe bağlı olan dış haber alma başkanıydı. ''İngiltere'deki illegallerini mi konuşacak seninle?'' ''Sanmam. O illegallerini kendisi yönetmek ister. Orlov'la ilgili bir şey olabilir. O konuda epey gürültü koptu. Heyetteki diğer iki GRU subayı sorguya çekiliyorlar. İhmalden dolayı savaş mahkemesine verilecekler.'' ''Gelmesi için başka bir neden var mı?'' Armağan içini çekti ve ilk olarak gözlerini kaldırdı. MacReady adamın yüzüne baktı. Yıllar boyunca Rus ile dost olmuştu. Ona inanır ve güvenirdi. ''İçimde bir duygu sadece,'' dedi Armağan. ''Buradaki rezidensiyayı kontrola geliyor olabilir. Kesin bir şey yok. Sadece bir koku. Belki de bir şeyden kuşkulanıyorlardır.'' ''Nikolay, bu durum sonsuza kadar böyle devam edemez, bunu biliyorduk. Er geç ellerindeki parçaları birleştirecekler. Çok fazla sızıntı, çok fazla rastlantı oldu. Artık gelmek ister misin? Bunu ayarlayabilirim. Sen söyle yeter.''
''Daha değil, yakında belki ama şimdi değil. Göndereceğim çok şey var daha. Londra operasyonunu karıştırmaya başlarlarsa bir şeyden kuşkulandıklarını anlayacağım. Şimdi değil ama... Ve lütfen Drozdov'a müdahale etmeye kalkışmayın. Kuşkulanıldığını görünce havada bir şeyler olduğunu anlayacaktır.
Heathrow'da gerçekten bir kaza olmaması için bana hangi kimlik altında geleceğini söylemelisin.
İsviçreli bir iş adamı olarak, Zürih'ten, Salı günü British Airways ile.
Onun tümüyle rahat bırakılmasını sağlayacağım. Orlov hakkında yeni bir şey var mı?
Henüz yok. Onun adını duymuşluğum var ama tanışmış değilim. Sığınmak istemesine şaştım. En yüksek güvenilirlik derecesine sahipti.
Sen de öylesin, dedi MacReady.
Rus gülümsedi. Doğru, onun hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Sen onunla neden ilgileniyorsun?
Somut bir şey yok. Dediğin gibi burnuma bir koku geliyor. Geliş biçimi Joe Roth'a kontrol zamanı vermemesi. Gemisinden kaçan bir denizci için olağandır. Ama bir KGB albayı için garipti. Daha iyi bir anlaşma yapabilirdi.
Ben de o fikirdeyim, dedi Rus. Elimden geleni yapacağım.
Rus'un elçilik içindeki durumu o kadar hassastı ki karşı karşıya buluşmalar çok tehlikeli ve bu nedenle de çok seyrekti. Bundan sonra bir sonraki ayın başlarında Londra'nın East End mahallesinde Shoreditch barında buluşmayı kararlaştırdılar. Nisan ayı sonunda Siyah Başkanı Beyaz Saray'da başkanı ile bir toplantı yaptı. İki adam ya ikisi ya da Milli Güvenlik Konseyi ile düzenli olarak toplandıklarından bunda olağan dışı bir şey yoktu. Ancak bu kere başkan Siyah'a çok iltifatlı davranmıştı. Güney Virginia'daki çiftlikten gelen sürekli bilgi akışı nedeniyle çeşitli hükümet dairelerinin minnettarlıkları Beyaz Saray'ın kulağına kadar gelmişti. Siyah başkanı mesleğine 2. Dünya Savaşı'nda başlamış olup Ronald Reagan'a yürekten bağlı bir meslektaşıydı. Ayrıca adil ve haksever bir insan olduğundan Albay Orlov'u getirmekten sorumlu özel projeler şefi Calvin Bailey'i bu övgüden uzak tutmak için bir nedeni yoktu. Bailey amirini Siyah Merkez binasının en üst katındaki odasında buldu. Başkan kış manzarası sonunda yapraklanmaya başlayan ağaçların altındaki Potomac nehrine bakıyordu. Bailey içeri girince gülümseyerek arkasına döndü.
''Ne diyebilirim ki? Seni kutlarım Cal.
Denizcilik dairesi bilgilere bayıldı ama arkası kesilmesin diyor. Meksikalılar mutluluktan havaya uçuyorlar. Şimdiye kadar fotoğraf makineleri ve telsizleriyle 17 kişiyi ele geçirmişler.
Teşekkür ederim dedi Calvin Bailey. İnsanca sıcaklık gösterilerinden uzak duran tedbirli bir insan olarak tanınırdı.
Frank Wright'ın yıl sonunda emekliye ayrılacağını biliyoruz dedi Siyah Başkanı. Onun yerine bir operasyonlar müdür yardımcısına DDO ihtiyacım olacak. Belki de kimi seçeceğimi biliyorum artık.
Bailey'in yüzünde pek sık görülmeyen bir gülümseme belirdi. Siyah Başkanlığı son 30 yıldır politik bir atamayla saptanırdı. Onun altında örgütün iki ana bölümü vardı. DDO'nun başında bulunduğu operasyon ve haber alma müdür yardımcısının DDI başında bulunduğu haber alma. Profesyonel biri meslekte ancak bu iki yere kadar yükselebilirdi. Sürprizini açıklayan başkan daha sıradan işlere döndü.
Gelelim İngilizlere. Bildiğin gibi Margaret Thatcher buradaydı.
Calvin Bailey başını salladı. İngiliz başbakanı ile ABD başkanının yakın dost olduklarını herkes bilirdi.
Yanında İngiliz gizli servis başkanı Christopher'ı da getirdi. İyi birkaç toplantı yaptık. Christopher bize gayet önemli bilgiler verdi. Şimdi onlara borçlanmış olduk. Bir iyilik yapma sırası bizde. Şimdi sıkıntı çektikleri iki şey var. Onlara verdiğimiz ozan bilgileri için bize minnettarlar. Ancak İngiltere'deki Sovyet ajanlarının sadece kod adlarını bildiklerine işaret ediyorlar. Ozan acaba bir iki ad ya da görev hatırlayabilir mi? Böylece İngilizler de kendi içlerindeki düşman ajanlarını tanımış olurlar.
Bailey düşündü. Bunu daha önce de sormuştuk kendisine. İngilizleri köşesinden bucağından ilgilendiren her şeyi gönderdik. Joe Rota ona bir ad hatırlayıp hatırlamadığını sordururum yine.
Güzel. Son bir şey daha var. Onlar da Ozan'la konuşmak istiyorlar. Bu kere onların isteklerini yerine getirmek istiyorum.
Onu burada tutmayı yeğlerdim. Burada daha güvenlik içindedir.
Orada da aynı şeyleri sağlayabiliriz. Bak onu bir Amerikan hava üssüne yerleştirebiliriz. Upper Hayford, Lakenheath, Elkinbury hangisi olursa onunla orada konuşurlar. İşleri bitince alıp getiririz.
Hoşlanmadım dedi Bailey.
Cal, başkanın sesinde bir çelik sertliği vardı. Bunu kabul ettim. Gerekeni yap.
13. ayrımın sonu. Sayfa 174.